Hayata dokunan sözler.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Serdar Aydın. Bugün yine Hayata Dokunan Sözler'de Sayın Selim Cerrah'la birlikteyiz. Sayın Cerrah hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Belki bugün Sayın Cerrah'ın en çok sevdiği veya konuşmayı istediği bir konuyu konuşacağız. Geçmiş programlarımıza sık sık atıf yaptığı ahilik kültürü, fütüvvet, feta bu kavramları çok sık kendisi gündeme getirir bağlamında yeri geldiğinde. İşte bugün tam da bunu konuşacağız. Evet Üstad, beklenen gün geldi. Ahilik teşkilatı hakkında başlayalım. Buyurun.
Eyvallah. Şimdi tabii fütüvvet feta deyince bir Hazreti Ali Efendimiz'e selam edelim. Yani.
Eyvallah.
La feta illa Ali, la sayfe illa Zülfikar. Evet. Ali'den daha genç, yiğit, delikanlı yoktur. Zülfikar'dan daha kuvvetli kılıçta yoktur buyurulmuş. Şimdi tabii ahilik dediğimiz mesele meslek, sanat, zanaatkarlık dediğimiz mesele. Şimdi özellikle Selçuklu ve Osmanlı döneminden itibaren şimdi tasavvuf ve tarikatlar dediğimiz yapılar iki türlü. Bir tekke örgütlenmesi var, bir de zaviye örgütlenmesi var. Tekke örgütlenmesinde daha çok işte zikir vesaire falan eğitimi, gönül eğitimi dediğimiz
tezkiye,
eğitim,
tezkiye, nefis terbiyesi, ruh tezkiyesi. Evet.
Ama zaviye dediğimiz yere geldiğimizde orası başka. Zaviyede çünkü zaviye aynı zamanda ibadetgah, aynı zamanda yatakhane, aynı zamanda aşhane, efendim aynı zamanda bir meslek eğitim merkezi bugünkü anlamıyla ifade edeceksek. Şimdi tekke diyelim ki geldiğinizde tekke her meslekten insan gelebilir ama zaviye öyle değil. Yani zaviyeye geldiğinizde o zaviyenin hangi zaviyeden bakıyoruz diyor ya meseleye. O zaviyenin bir bakış açısı var yani. Bir ilgi alanı var. Hı hı. Ne iş yapıyorsun? Hangi meslektesin? Her mesleğin bir piri var. Hı hı. Ve bu pir öncülüğünde bu meslekler geliştiriliyor. Ve sonuçta tabii maddi hayat ve manevi dünya zaviyelerde alın teri ve sabırla imar ediliyor orada. Dolayısıyla bir dünya görüşü öğretmekle beraber bir hayat görüşü, bir hayat felsefesi öğretiliyor. Ve hani o Selçukluların daha o başlandığını işte Ahyan-ı Rum, Abdalan-ı Rum, Bacıyan-ı Rum değil mi?
Gazayan-ı Rum.
Gazayan-ı Rum bir de.
Dört tane.
Biliyorsunuz şey var yani Gaza erleri, efendim Bacıyan-ı Rum. Bacılar ne yapıyor? Kilimhanede kilim dokuyorlar yani. Onların da başlarında bir hiyerarşisi var. Ahiler, işte efendim aptallar, bunlar da işte şeyler.
Gönül erleri.
İşte sufiler, dervişler. Sufi, birisi zaviyede yetişiyor, görev yapıyorlar. Ahilik dediğimiz şey bir sistematik fütüvvetnameler var. Çok güzel yazılmış, Türkçemize de tercüme edilmiş. Bu fütüvvetnameler ben birkaç tanesini okudum doğrusu. Zaman zaman da böyle ilgim devam ediyor, bakıyorum, ilgileniyorum falan. Hatta bizim burada Ankara'da dostlarımızın kurduğu Anadolu Ahileri Derneği diye bir dernek var mesela, oranda üyesiyim. Hmm. Yani ahili hakikaten bu Hacı Bayram bölgesinin yeniden imar ve inşasında görev yaparken dostlarımız böyle bir dernek kurdular işte. Duruyor şimdi öyle ufak tefek sohbetler, şunlar bunlar yapılıyor. Ama bu ahilik meselesini önemsiyoruz. Çünkü Anadolu, Selçuklular yıkıldıktan sonra 90 yıl civarında ahi şeyhleri tarafından Ankara yönetildi. Ankara bir ahilik şeyhidir yani. Bu civarımıza baktığımızda özellikle ahilin Kırşehir'de işte efendim.
Nevşehir'de. Hatta ahiliğin Hacı Mehtaş-ı Veli'nin tavsiyesi üzerine Ahi Evran-ı Veli tarafından kurulduğuna dair kayıtlarda bu gördüm Üstad.
Var. Başka Eyvallah. Da var. Sadece tabii Ahi Evran değil tabii. Evhadettin Kirmani de mesela bu ahiliğin kurucu babalarından bir tanesi. Dolayısıyla meslek yani bir devlet kimin üzerinde yürür? Erbab-ı tarım ve erbab-ı ticaret üzerinde yürür. Erbab-ı devlet üzerinde yürümez. Hı. Yani bürokrasi üzerinde yürümez devlet. Bürokrasinin görevi koordinasyondur. Ama asıl erbab-ı tarım. Çünkü insanların her gün sofrasına aş gelecek. Bunu temin etmek gerekiyor. tarım, hayvancılık vesaire falan. Bu bir de bir örgütlenerek dağıtılacak, her yere dağıtılacak yani. Şimdi çay Rize'de yetişiyor da arpa işte İç Anadolu'da yetişiyor. Soğan falan yerde de narenciye öbür tarafta yetişiyor. Bunları belli bir sistematik içerisinde oradan oraya, oradan oraya nakli yapılacak vesaire falan. Dolayısıyla aziz dostum, bu ahilik meselesi demek sanatkarlık meselesi demektir ki önemlidir yani.
Yani Osmanlı ve Selçuklu'da tekkelerde bir mürşid-i kamil kalp eğitimi, kalp terbiyesiyle uğraşırken, zaviyelerde ise kabiliyet eğitimi, kabiliyet terbiyesi,
meslek eğitimi.
Evet, meslek eğitimi, kabiliyetlerine göre insanlar eğitiliyorlardı. Galiba ahiliği bugünkü meslek eğitimi dediğimiz eğitime ayıran bir kısmı da ahlaki bir donanımla, ahlaki bir dolayımda da yoğun veriliyordu değil mi? Yani o adam, o mesleğin erbabı hallaç mesela. Hallaçlığı çok iyi öğrendi ama başındaki piri onun ahlaki normlarında
bir... Şimdi ahiliğin altı şartına geliyoruz burada.
Evet.
Gelelim onlara.
Ona gelelim. Yani bir de böyle bir müthiş ahlaki norm var değil mi?
Şimdi bir ahlaki altı tane şartı var ahiliğin. Bir de nasihatleri var ahiliğin. Onlara da gireriz de ama önce altı şart. Bir, eli açık ol diyor. Ahiysen elin açık olacak.
Cömert ol diyor.
Cömert olacaksın. İki, kapın açık olacak. Misafiri ağırlayacaksın.
Sosyalleşme.
Bugün olduğu gibi tabii. Yani misafirini alıp lokantada yemeğe götürme. Evine götür. Bugün artık biz çok modernleştik.
Maalesef.
Yemekleri misafirimiz geldiğinde lokantada yemek ısmarlıyor. Böyle bir şey yok. Kapın açık olacak. Üç, sofran açık olacak.
Ya, ikram et.
İkram et tabii. Şimdi burada bu sofrası açıkta, şimdi maddeleri sayayım, bir şey söyleyeceğim orada. Dört, gözün bağlı olsun, harama bakma. Beş, dilin bağlı olsun, kimseyi incitme. Altı, belin bağlı olsun, efendim, kimsenin namusuna
göz dikme.
Göz dikme. Şimdi Karslı dinleyenlerimiz vardır. Şimdi Hasan Harakani Hazretlerine merhum, Allah rahmet etsin, bir Fatiha gönderelim, bir selam edelim.
Eyvallah.
O çok daha önce gelmiş Anadolu topraklarına, Kars'a ve talebelerini... Anadolu'nun, yani Rumeli'nin o günkü tabiriyle içlerine gönderirken onlara diyor ki, evladım pazarlara gidin, ticaret yapın, mal üretin, satın, kazandığınız parayla sofradan atın, açları doyurun. Yani şimdi bu cömertlik.
Yeah.
Dolayısıyla bu bir kültür. Bu.
Üret.
Üret.
Sosyalleş, pazara git, sosyalleş, tanı, üret. Bunun kazancı da paylaş. Ya bir sürü şey içeriyor bu nasihat
tabii yani. Bir de şöyle,
bir ekonomi içeriyor, toplam bir ekonomi.
Yani tabii sosyal ve ekonomik boyutları var. Ve şimdi bu insanlar tabii, bugün Türkiye'de bir dil eğitiminde sorunumuz var. Türkçeyi bile doğru dürüst konuşamıyoruz. Diğer dilleri zaten öğretemiyoruz çocuklarımıza.
Evet.
Ama o günkü toplum böyle değildi. Yani girdikleri yerde hemen hızlı bir şekilde içinde oldukları toplumun dilini öğreniyorlardı.
Evet.
Yani demek ki bizim genlerimizde dil öğrenememek diye bir problem yok.
Yok.
Sadece metot problemimizi öğretememek gibi bir problemimiz var. Umudumuz işte bu önümüzdeki süreçte yeni bakanlığın bu konuda yeni bir vizyon belgesi de açıklanıyor işte. Orada bakacağız yani, inşallah neler çıkar.
İnşallah.
Şimdi değerli dostum, bir de ahilik nasihati var. Diyor ki bunlar fütüvvetnamelerde olan şeyler. Harama bakma, haram yeme, haram içme. Doğru ol, sabırlı ol, dayanıklı ol. Yalan söyleme, kimseyi aldatma. Büyüklerden önce söz söyleme. Kanaatkar ol, tamahkar olma. Yanlış ölçme, eksik
tartma.
Kuvvetliyken affet. Hiddetliyken yumuşak davran. Öfkene sahip ol. Muhtaçken bile infak et, cömert ol. Şimdi bunlar tabii, bu meslek eğitimi derken, bu meslek eğitiminin olmazsa olmaz parası ahlak eğitimidir. Ahilik sisteminde bu ahlak eğitimi gerçekten çok önemli ve çok değerli. Şimdi bir başka şey de, gene bunu tamamlayalım bu bahsi. Ahilik sisteminin değişmez 7 tane altın kuralı vardır. Der ki 1. Cimrilik kapısını bağla, lütuf kapısını açık tut. Kahır ve zulüm kapısını bağla, hilm, yumuşaklık ve mülayimet, incelik kapısını açık tut. Hırs kapısını bağla, kanaat ve rıza kapısını
aç.
Açık tut. efendim tokluk ve lezzet kapısını bağla, riyazet kapısını aç. Yani şimdi bu önemli. Yani sürekli obur gibi yersen, şimdi Şeyh Sadi Şirazi'nin Gülistan'ında bir hikaye anlatılır. İki derviş diyor yolda giderken nasıl olmuşsa tutuklanmışlar. Bir şeye atılmışlar zindana. Günlerce unutulmuşlar orada 10-15 gün. 10-15 gün sonra gelmişler bakmışlar ki şişman olanı ölmüş, zayıf olanı hayatta. Allah Allah diyorlar, neden böyle oldu? Sadi diyor ki, kul Sadi der ki sürekli yemek yiyen açlığa dayanamaz diyor. Halbuki az yiyen kanaat eden uzun yaşar. O yaşamasını da bilir. Yani dolayısıyla burada riyazet kapısını aç derken yani öyle yani mide şey değildir, ne derler ona, değirmen değildir, ne atarsan öğütsün yani, veyahut da tavuğun taşlığı değildir yani. İfsad etmeyeceksin onu yani. Az yemek çok önemli bu konuda. Efendim bir başkası Hakk'a bağlılık kapısını bağla, Hakk'a ulaş, şey özür, halka bağlılık kapısını bağla,
Hakk'a
ulaştıran kapıyı aç. Yani halktan bekleme. Allah'tan bekle.
Halik'ten bekle.
Halik'ten bekle. Efendim altıncısı herze ve hezeyan kapısını bağla, marifet kapısını aç. Yani saçma sapan sözler, duygular, düşünceler peşinde koşma yani. Herze ve hezeyandan işte abuk sabuk sözlerin olmasın yani. Konuşursan hikmet konuş. Yahut sus yani. Ve ne diyor hadis-i şerif? Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir fel yekul hayren. Evli yesmut. Yani eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsan ya hayırlı konuş veyahut da sus yani. İnsana diyor günah olarak ağzına her geleni söylemesi yeter. İşte bunlar tabii şey, yedincisi de ahilik sisteminin yedinci altın kuralı. Yalan kapısını bağla, doğruluk kapısını aç. Şimdi ahilik dediğimizde neyi anlıyoruz demek ki? Bir şahsiyet inşasını anlıyoruz. Yani orada bir inşaat var. Bu inşaatta bir kişilik ortaya çıkarılıyor. Nasıl dengeli insan olunur? Şimdi pazarda o zaman işte yanlış ölçmezsin, yanlış tatmazsın, hile yapmazsın, kimseyi aldatmazsın, kimseye kötü söylemezsin, öfkene efendim mağlup olmazsın vesaire. Yani bir pazarın, şeytanların dolaştığı yerdir denilir pazarlar. Yani bin bir türlü hali vardır. Gözünü korursun, ağzını korursun, kalbini korursun. Düzgün iş yaparsın. Onun için çok zor olduğu için hadis-i şerifte buyurulmuştur ki et-tacir sadukul emin ma'an nebiyyin ve sıddıkin ve şühedâ. Dürüst
tacir.
Tacir, sadık tacir, emin tacir, nebiler, sıddıklar ve şehitlerle beraber haşrolunacaktır diyor. Uf. Çünkü çok zor bir şey bu yani. Hakikaten aldatma.
Dürüst tacir olmak, adil yönetici olmak değil mi?
Eyvallah. Yani
başka hadislerde o da katılıyor
var,
galiba.
Tabii var. Dolayısıyla şimdi ahilik dediğimizde bir aynı zamanda hayat felsefesini de görüyoruz, anlıyoruz. Tabii bu konuda özellikle Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin, Allah ona rahmet eylesin, evet, yani çok büyük gayretleri olmuş. İşte Ahi Evran'ın Kışın bir başka
evet,
bir başka isminin de Nasrettin Hoca olduğu söylenir. Ahi Evran'ın, yani bu tür rivayetleri de görüyoruz. İşte onun, işte Ahi Evran'ın bu konuda çok büyük emekleri, gayretleri olmuş. İşte efendim
Vahidettin Kirmani Hazretleri.
Tabii Vahidettin Kirmani Hazretleri, işte o Ertuğrul Gazi ile de buluştuğu ve ilk sermayeyi Ertuğrul Gazi Hazretleri'ne onun aktardığı da söylenir. Yani bunlar önemli hususlar. Dolayısıyla ahilik dediğimizde şimdi her bir mesleğin azizim şeyhi vardır. Bir şeyhi vardır.
Piri var.
Piri vardır. Üstadı vardır.
Üstadı var.
Dört mezhep. Meslek hariç.
Evet. Onun üstadı yok, piri yok.
Evet.
Evet.
Şimdi kimdir bunlar? Dört tanesi. Bir, seyyatlar, avcılar. İki, dellallar. Yani bizim gibi gazeteciler.
Üç, bağıran, münadiler yani.
Münadiler, evet. Nidalar, açıklarız onları. Efendim. Üç, tellaklar. Hamamlarda insanların kirlerini temizleyenler. Ne dedik?
Kasaplar
bir de. Kasaplar.
Kasap.
Evet. Kasap, evet. Seyyatlar. Şimdi Allah rahmet etsin Fethi Gemuhluoğlu. O diyor
Allah
ki
rahmet
Allah rahmet eylesin. Yani Evladım diyor, her mahalleye bir kasap lazım ama o sen olma diyor yani. Birisi yapsın o işi. Ama niye? Can kesiyorsun yani.
Can alıyorsun.
Can alıyorsun. Tabii insanlara hizmet etmek için, eyvallah. Şimdi bu mesleklerde genel itibariyle ustalar emekliye ayrıldıklarında veya mesleği bıraktıklarında çıraklarına
teslim ederler
şeylerini.
Aletini,
edevatını, ama kasaplar çırağına teslim etmez, gider gömer aletini, edevatını. Çünkü onunla can alınmıştır. Can alınan bir şey miras bırakılmaz. Emanet de bırakılmaz. Onun için giderler uygun bir yere masatını, bıçağını gömerler. Dolayısıyla şimdi kasaplar böyle dedik. Efendim tellaklar ne yapıyor? Hamamda insanların kirini çıkarıyorsun. Yani o bir görev yapılacak ama onun şeyhi yok. Efendim dellallar, yani ey ahali dum dum dum duydunuz mu? Evet. İşte filan şöyle oldu, filan böyle oldu. Bugün bir nevi gazetecilik gibi bir şey bu yani.
Duyurucular.
Duyurucular yani, haber verenler, haberi yayanlar, bunların da yok. Niye? Çünkü bu çığırtkanlıkların şeyi olmuyor çok fazla. Yani ben şeyde hatırlıyorum, 28 Şubat süreci sonrasında bu işte gazetelerin yapıları değişiyordu falan filan. Bir ara o dönem Sabah Gazetesi ile Hürriyet Gazetesi, yani iki büyük grubun gazeteleriydi ve birbirleriyle savaşmaya başladılar. Onun aleyhinde, onun aleyhinde haberleri yapıyor gazeteler falan. Sonra ne yaptılar? Sonra dediler ki bir manifesto yayınladılar. İlkeler, bu ilkelere uyacağız diye. 20 gün uyabildiler. Gene uyamadılar. Yani işin doğasında biraz şey var. Rekabet var, ego var, başka şeyler var. Şimdi azizim, yukarıda bir fıkra anlatmıştım. Neyse, onu anlatayım istersen.
Evet, biraz lütfen, gülelim.
Gülelim. Şimdi yamyamlar zayıf çelimsiz bir adamı yakalamışlar. Atmışlar kazana, pişirecekler. Sabırsızlıkla bekliyorlar. Pişecek de yiyeceğiz diye. Fakat bakıyorlar bir deri bir kemik, yani bundan bir şey çıkmaz. Yamyamların reisi diyor ki, ya bu diyor kişisel gelişimcidir diyor. Bunu biraz alkışlayın, şişer diyor. Şimdi bazı işin latifesi bir tarafa, beni kişisel gelişimci dostlar bağışlasınlar.
Biz bu dellalarla uyarlayabiliriz medya mensuplarına değil mi? Yani, bazen siyasetçilere.
Yani şimdi bu mesleklere baktığımızda, yani böyle ki şeyle, alkışla beslenen sahne sanatları vesaire falan filan, tehlikeli işler bu işler yani. Evet. Onun için bunların piri yoktur yani. Evet. Bunların üstadı yoktur. Ama diğer mesleklerin vardır. Bir de azizim, bu meşhur bir deyimler vardır. Bizim deyimlerimiz, biliyorsunuz. Ona da değinelim. Yani şimdi hiç mi yani hile yapan yoktu? Hiç mi yanlış tartan yoktu? Hiç mi eksik ölçen yoktu? Hiç mi kötülük düşünen müşterisine kötülük vardı tabii. Ne yapılıyordu? Bunun bir denetim mekanizması var. İhtikar yapan, kara borsa yapan, müşterisini aldatan vesaire olduğunda orada işte hemen bir meclis kuruluyor, yargılama yapılıyor. Ve yargılamanın başını da o mesleğin piri kimse o yapıyor. O orada hükmü veriyor. Şimdi birisi hile yaptı. Geliyor diyor ki, kardeşim senin burada böyle hile yaptığın tespit edildi. Bir daha bunu yapma. Bir daha yaparsan müeyyide uygularız. Bir daha yapıyor, bir ceza verir ona. Maddi bir, zaten tazmini birincisinde de verir de ayrıca bir ceza verir ona. Efendim üçüncü sefer yaptığında gelir bütün heyet, toplanır bütün esnaflar. Mesleğin piri önde gelir. O adamın yanına gelirler. Onun ayağından çarığını alırlar. Dama atarlar.
Pabucun dama atılır.
Pabucu dama atma burada. Hikayesi bu. O pabuç dama atıldığında o dükkan kapanmış demektir. Artık bir daha o çarşıda hiç kimse o dükkanın içerisine girip o insandan alışveriş yapmaz. Bir, iki, o insana artık o çarşıda mal satma izni kaldırılmıştır. Yani küşadı iptal edilmiştir. Yani artık oradaki ticari hayatı bitmiştir. Ne yapacak? Tevbe edecek, ya gidecek tarımla uğraşacak veya başka bir şey yapacak. Veyahut da gidecek başka bir loncaya. Veyahut da başka bir ticaret odasına. Yani
biz başka bugün ahilik teşkilatı.
Ahilik teşkilat dediğimiz bugünkü anlamıyla ticaret veya sanayi odasını konuşuyoruz.
Evet, evet.
Yani onun modernleşmiş hali budur. Sanayi ve ticaret odaları. Dolayısıyla ne yapacak? O gidecek başka bir ticaret odasına, sıfırdan kayıt yapacak. Hı. Efendim gözlenecek. Neden mesleğinden atıldığı da belli zaten. Onun elinde beratı verilmiş. Efendim kendisini sıfırdan başlayacak, çıraklıktan başlayacak. Efendim
kalfalık
ustalık, dükkan açacak. Ondan sonra o meslekten yeniden işte
kuşak giyme merasimiyle yeniden o mesleğe
yeniden
kabul edilecek.
O mesleğe kabul edilecek. Sıfırdan başlayacak. Yani ben tecrübeliyim, iki sınıf atlayayım yok. Yani tecrüben seni yamukluğa götürdü. Yamukluğa götüren tecrübe değildir. Yani dolayısıyla bu işler aynı zamanda bu ahilik dediğimiz teşkilat bir
iç denetim mekanizması aynı zamanda.
Tabii ahlakiliğinin denetlendiği, vatandaşın hukukunun korunduğu, ihtikarın, kara borsanın engellendiği, aynı zamanda malın pazara, topluma uygun bir şekilde, ucuz bir şekilde, kaliteli bir şekilde ulaşmasını sağlandığı müessesenin adıdır ahilik teşkilatı. Yani ahilik dediğimizde öyle hani bir pazar kul malı götür meselesi değildir bu ya.
Yani bugün ne kadar ihtiyacımız var değil mi? Şu döviz krizinden dolayı Türkiye'de her gün sabah hiçbir dostumla şu muhabbeti yaşamıyor. Olmuyorum ki ya gittim her şey ne kadar pahalanmış, şunu aldım, şu olmuş, bunu aldım, bu olmuş. Halbuki ahilik teşkilatı bu anlamda tüketici hakem heyeti. Bugün karşılığını söylüyorum.
Yeah.
Bu anlamda ticaret odası ve sanayi odaları.
Disiplin kurulları.
Bir anlamda disiplin kurulları. Bir anlamda tabii. Meslek eğitim teknik liseleri, okulları vesaire. Kalfalık eğitim.
Multifonksiyonel.
Birçok multifonksiyonel. Yani biz onun karşılığında bugün bir sürü kurum kurmuşuz ama
eyvallah.
Onu ifade edemiyoruz. Tam karşılayamıyoruz.
Ya bütün bu kurumlar birbirleriyle eşgüdüm, yani koordinasyon, insicam içerisinde çalışamadıkları için sistem açık veriyor. Halbuki o gün sistem açık vermiyordu.
Vermiyordu.
Bütünüyle hem ahlak eğitimini veriyordu, hem denetimini veriyordu,
hem pazarı
kontrol ediyordu. Tabii yani hem yetenek eğitimini veriyordu, hem pazarı kontrol ediyordu, arzı talebi kontrol ediyordu vesaire. Yani mesela diyelim ki bir çarşıda belli bir meslekten yeterli sayıda rekabet şartlarını oluşturmak kaydıyla.
Hı hı.
Yeterli sayıda esnaf varsa diğerini de küşat vermiyor yani. Çünkü şimdi o çarşıda oranın bir
toplum
kapasitesi var. Yani o kapasitenin üzerinde orada ticaret yapmanın taraflara bir faydası yok yani.
Bu defa yıkıcı, kırıcı ve gayri ahlaki işlere yöneliyor eğer ona küşat verirsek. Evet. Peki ben bir de şöyle gördüm. Mesela Trabzon'da okudum öğrencilik yıllarında üstad. Trabzonlu Esentepe, Boz Tepesi'ne çıktık. Bir Ahi Evran kabri var orada.
Eyvallah.
Kırşehir'de mağaza müdürlüğü yaptım özel sektörde. Hemen meydan, o mitinglerin yapıldığı alanda Ahi Evran türbesi var orada. Ahi Evran Hazretleri var. Bundan şunu söyleyeceğim. Yani Horasan erlerinden Anadolu'ya gelmiş her ilde, işte her yerleşim yerine meskun mahalle, demek ki böyle pirler, böyle büyük insanlar var. Çok bir miktarda ahilik, ahi teşkilatı, işte bugün hala Çankırı'da da ahilik teşkilatı belli dönemlerde yaşatılmaya çalışılıyor.
Birçok şehirlerimizde var. Yani mesela bazı şehirlerimizde hala şu gelenek devam ediyor. Cuma sabahları sabah namazından sonra toplu olarak
dua ile açma pazarı.
Yani çarşı öyle açılır falan. Bunlar gelenekler tabii. Güzel de gelenekler, hoş gelenekler. Şimdi tabii Osmanlı veya Selçuklu şehirleri fethettiğinde, şehirlere girdiğinde pazardan giriyor yani. Tamam mı? Pazar önemlidir. Yani ticaret en önemli yaşatıcı unsurdur ve değerdir. Şimdi diyelim ki bizim TRT'de yayınlanan Diriliş dizisine de baktığımızda işte belli noktalarda pazar yerleri üzerinden, pazar kurma üzerinden mesajların verildiğinde o işte o kültürün bir şekilde televizyondaki o filme de yansıması olarak da bunu görmek lazım. Pazar olmazsa olmaz. Yani toplum ayakta kilimhane olmazsa olmaz, talimhane olmazsa olmaz, pazar olmazsa olmaz, ticaret olmazsa olmaz, devlet.
O yüzden mi geçmiş medeniyetlerde emirlik, hilafet ve beyliklerde bir yeri hükümran olduğunuzda iki şey yapıyorsunuz. Bir, adınıza hutbe okutuyorsunuz, yani hukuk. İki, sikke bastırtıyorsunuz, yani ekonomi.
Tabii. Yani dolayısıyla devletler zaten yani bu iki sembolle devletleşmiş oluyorlar. Şimdi modern dünyada tabii bu biraz değişti ama
özü itibariyle
bu böyle egemenliği ve hürriyeti tabii. Yani şimdi paranız yoksa hürriyetiniz yoktur yani. Yani o açıdan mutlaka üretim ve ticaret yani çok önemli hususlardır. Bunlar da işte her şehre mutlaka o meslekleri icra edecek önderler. İşte o Ahi Evran isminin birçok yerde olması. Aslında orada da bir ahi büyüğü vardı yani.
Evet.
Ama meşhur olan zaman içerisinde tabii ismi unutuluyor belki ama Ahi Evran ismi daha meşhur olduğu için belki de o kabirde o şehrin ahi liderinin kabri vardır. Allah hepsine rahmet eylesin. Evet. Ama o şekliyle tesmiye edilmiş, isimlendirilmiştir. Yani ama süreç kendi içerisinde devran edip gidiyor yani.
Evet. Bu ahilik teşkilatı aynı zamanda hem ekonomiyi bugünkü anlamda modern tabirle de force ederken ülkenin güvenlikle ilgili problemi olduğunda da okumalarımda onu gördüm Sayın Cerrah. Aynı anda bir askeri teşkilatmış gibi o Lonca'ya ait insanlar bu defa silah kuşanıyor, zırh kuşanıyor, kalkan kuşanıp o koruyor. Yani çok demin söyledim multifonksiyonu olan bir teşkilat, ahilik teşkilatı.
Tabii. Yani şimdi sonuçta tabii yani ben pazarda ticaretimi yaparım, şehri koruyamam diyemezsiniz ki. Şehri yağmaladıklarında en çok sen zarar göreceksin yani. Ticaret en önce zarar görecek bu işten. Dolayısıyla yani aynı zamanda meslek erbabı olan ve ahlak abidesi olan bu insanlar tabii ki savaş zamanında da kahramanlık abidesidirler yani, cengaverdirler yani. Dolayısıyla bunlar birbirinden ayrı göremeyiz, düşünemeyiz. Mutlaka onların da kendi talimhaneleri var. Zaman içerisinde ömürlerinin belirli kısımlarını askeri savunma konularında ihtisaslaşma üzerinde de yönetiyorlar, yönlendiriyorlar yani.
Evet.
Belki bu TRT'de bir dönem yayınlandı. Şimdi zaman zaman tekrarları da yayınlanıyor. Aziz dostum Yunus Emre dizisi vardı.
Evet.
O dizide
TRT'nin 2016 Ramazanı mıydı? Evet.
Evet, geçen sene de işte başka yerlerde de yayınlandı Yunus Emre dizisi. Mesela orada tekke ile zaviyenin ayrımını görebiliyorduk Yunus Emre dizisinde. Yani evet. Şimdi tekkede taptık Emre.
Kalın iz bıraktı o dizi, küçük dizi, biliyor
çok
musunuz?
Güzel bir diziydi. Yani son yılların bana bence göre en güzel dizisiydi. Devamı keşke olsa.
İnşallah.
İnşallah. Yani orada mesela Yunus Emre dizisinde işte tekkede taptık Emre vardı da pazarın da bir şeyhi vardı yani.
Evet.
Tamam mı? Yani evet, oradaki hakemlikleri falan o yapıyordu. Evet. Ticari işte rekabetleri, şunlar bunlar falan, sorun çıktığında çözüyordu.
Çözüyordu.
Biraz da bu bizim şeyimizi, geleneksel kültürel kodlarımızı aslında bu anlamda çok güzel yansıtabilme imkanımız var bu tür yapımlarla. Hmm. Yani bu tür, bu söz uçuyor ama
yapım kalıyor.
Evet, yani yapım yazık, kalıyor. Yazık kalıyor derler
diye. Kalıyor. Şimdi, ben onu, evet, onu uyarladım yani, esprisine. Odan
eyvallah. Yani yapım kalıyor. O açıdan yani TRT'mizin bu konudaki öncülüğünü daha kuşatıcı ve kapsayıcı bir şekilde gerek çizgi filmlerle, gerek normal yapımlarla dizilerle, vesaire inşallah, falan dizilerle sürdürmesinde de fayda var kanaati acizeme göre.
İnşallah. Zannediyorum bir Hacı Bayram-ı Veli inşallah projesi var. Onu da ben buradan söylemiş olayım. Peki üstadım, bugün meslek eğitimi yapabiliyoruz ama ahilikteki o demin saymış olduğunuz normlar, ahlaki kıstaslar yetiştiriyoruz. Çocuk iyi bir, atıyorum, tesisatçı, iyi bir kaportacı, iyi bir kuaför. Ama bakıyorum o şey eğitimini veremiyoruz üstad. Ahlak eğitimini
şimdi
veremiyoruz.
Şimdi şöyle tabii, yani bizde şu anda son öğretim, bizde öğretim var. Eğitim maalesef zayıf yani, öğretim. Öğretiyoruz bazı iş yatkını. O da çok şey değil yani, ben şöyle söyleyeyim. İşte yıllarca bilgisayar ticaretiyle uğraştım. Mesela bilgisayar bölümünde okuyan çocuklar bize staja gelirlerdi. Yani teorik bilgi biraz var ama pratikte uygulama sıfır neredeyse. Bir yıl bizde staj yaparlar. Ben her yıl 2-3 tane alırdım öyle stajyer çocuk. Bir yıl sonra öğrenirlerdi. Ha, bu sistem iyi işte o zaman. Yani teorisini veriyor, pratiğini gönderiyor bana haftada 3 gün. Ben de staj yapıyor çocuk. Ben ona 3 kuruş, 5 kuruş neyse yani ona göre bir maaş ödüyorsun. Bu güzel bir sistem. Yani sanayi ile okulu birleştirmek gerekiyor. Bu konuda çok güzel adımlar da var. Ankara Sanayi Odası'nın da özellikle bu konuda güzel bir çalışması, okul falan bazı sanayi bölgelerinde de açıldı. Bunları çoğaltmak gerekiyor.
İnşallah.
Ama hepsinden önemlisi dediğiniz gibi yani karakter eğitimi meselesi önemli. Beceri tamam ama ahlak.
Bu ahlak ve karakter eğitimde ayrı bir konu başlığında işleyelim birlikte bir hafta.
Nasip inşallah.
Peki sevgili dinleyiciler, bu programın yapımında Gökhan Akkaya, sesimizin size ulaşmasında teknik masada Mehmet Kasar kardeşimiz emek verdiler. Önümüzdeki hafta tekrar yeni bir konuyla buluşuncaya kadar esen kalın.
Allah'a emanet olun.
Hayata dokunan sözler.